Ayrım 21, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 269, 24. kısım. Bir saat geçmeden Temmuz fırtınası bastırmıştı. Radyo sık sık yayını keserek bir kasırganın yaklaşmakta olduğunu bildiriyor ve orta büyüklükteki gemilerin Hatteras ve Rhode Island çizgisinin yukarısına çıkmaları uyarısında bulunuyordu. Hava raporlarına göre Saddle Valley'nin de kasırgadan yeterince nasibi alacağı anlaşılıyordu. Alice ilk gök gürlemesiyle gözlerini açtı. John karısının üzerine eğildi ve sonuna dek açılan radyo gürültüsü arasından güçlükle Bernie ve Layla ile evden ayrılmaya hazır olduklarını fısıldadı. Karısının başını göğsüne yasladı, soru sormamasını, kendisine güvenmesini rica etti. Çocuklar oturma odasına geçirildiler. Sehpalı bir televizyon şöminenin önüne çekildi. Alice yerleştirdiği iki bavulu garaj girişinin yakınına bıraktı. Layla yumurta kaynattı, kereviz ve havuçları paketledi. Bernie bir iki saat durmadan araba sürebileceklerini söylemişti. Sürdürülen hazırlıkları izlerken Tanner'ın aklı çeyrek yüzyıl öncesine gitti. Oturdukları kent bir kasırga öncesi tek canlı kalmamacasına kısa sürede boşaltılmıştı. 2.30'da telefon çaldı. Tremaine'de sinirli olduğunu gizlemeye çalışan bir sesle Lassiter deposu olaylarını sayıp döktü. Tanner onun ağzından çıkan her sözcüğün düzmece olduğunu düşündü. Laf arasında Jeanne'nin akşam yemeğine gelemeyecek kadar sarsıldığını açıkladı. Kendisini toparlayamazsa bir Osterman hafta sonunun cumartesi akşamı yemeğini kaçıracakları için üzgün olduklarını söyledi. Bu şanssızlığın ilk ve son olmasını diledi. Olan bitenleri bana anlatmalısın. Alice Tanner elinde küçük bir transistörlü radyo ile kilere giren kocasına seslendi. Ses düğmesi sonuna dek açıktı. Biraz kısmak için uzanınca Tanner elini tutarak önledi ve onu kendine çekti. İnan bana, lütfen bana güven diye fısıldadı. Arabada açıklayacağım.
Arabada mı?
Elini ağzına götürürken Alice'in korkudan gözleri büyüdü.
Aman tanrım, demek ağzımıza kilit vuracak kadar güç durumdayız.
Bana güven. Tanner mutfağa girdi ve Bernie ile işaretle konuştu. Yükleyelim, bavulları almaya gittiler. Tanner ve Osterman garajdan döndüklerinde Layla mutfak penceresinden arka bahçeyi gözlüyordu. Dışarıda fırtına artıyor. Çalan telefona Tanner çıktı. Cardon fitili almıştı anlaşılan. Her sözünü bir piç kurusunun kurduğu ölüm tuzağından kıl payıyla kurtulduklarını yineleyerek bitiriyordu. Sudan çıkmış balığa dönmüş bir havası vardı. $800 değerindeki saati olduğu gibi duruyordu. Cüzdanındaki birkaç bütün yüzlüğe el bile sürülmemişti. Polis Dick'in üzerinden bazı belgeler çalındığını söyledi. Zürih'le bağlantılı bir şeyler. Cardo'nun derin soluk aldığı duyuldu ve bir süre sesi soluğu çıkmadı. Konuştuğunda tıkanacak gibi zorlanıyor ve sözleri güçlükle duyulabiliyordu. Benim o tarakta bezim yok. Sonra da Philadelphia'dan babasının her an ağırlaşabileceğine ilişkin bir haber aldığını söyledi. Bu yüzden o ve Betty evden ayrılamayacaklardı. Belki pazar günü yine görüşebilirlerdi. Ses tonu ağzından çıkanlara kendisinin de inanmadığını açığa vuruyordu. Tanner telefonu kapattı. Hey! Layla olanca dikkatiyle bahçedeki bir şeye bakıyordu. Şu şemsiyelere bakın, neredeyse rüzgara kapılacaklar. Tanner lavabonun üstündeki pencereden dışarı bir göz attı. Geniş kenarlı iki masa şemsiyesi şiddetli rüzgarın etkisine dayanamayacaktı. Çizgili keten kumaş şemsiye tellerini zorlarcasına geriliyordu. Çok geçmeden ya dikişleri sökülerek parçalanacak ya da ters yüz edecekti. Tanner hemen çaresine bakmazsa sonra başına iş çıkacağını anladı. Bugünlerde ufak tefek işlerle vakit yitirmek istemiyordu. Gidip indireyim onları, 2 dakikadan fazla sürmez. Bir yardımcı ister misin? İkimiz birden ıslanmayalım. Yağmurluğun holdeki askıda. Rüzgar soluk kesiciydi, yağmur bardaktan boşanıyordu. Yüzünü elleriyle korudu ve güç halle en uzaktaki masaya yollandı. Kuş kanadı gibi çırpınan kumaşın altına varınca parmaklarıyla yoklayarak açıp kapama düğmesini buldu, şemsiyeyi katlamaya başladı. İnce dövme demirden masayı delip geçen bir mermi sesi duyuldu. Metal parçaları kolunu sıyırarak çevreye uçuştu. Bunu bir başka patlama sesi izledi. Ayakları dibindeki çimento parçaları masanın altından dört bir yana saçıldı. Sonra da öbür yanına bir başka mermi düştü. Kendini metal masanın altına dar attı ve mermi yolundan sakınarak uzak köşesine çekildi. Bir çember ateşinin ortasında kalan Tanner savrulan metal ve taş parçalarından korunmaya çalışıyordu. Sürünerek gerisindeki çime geçmeye çalıştı ama şiddetli yağmurda yerdeki sivri çakıl taşları canını yakıyordu. Bir sandalyeyi ayaklarından kavrayarak kalkan gibi önüne siper etti. Birden lifleri kopmak üzere olan bir halatın ucunda sallanıyormuşçasına bir korkuya kapıldı. Yaşamı süresince ilk kez Azrail'in soluğunu ensesinde duyuyordu. ''Uzaklaşalım buradan, haydi çabuk ol.'' Osterman kendine gelmesi için Tanner'ın yüzüne bir tokat yapıştırdı. Burkutarak sandalyeyi elinden kurtardı, masanın altından çıkışına yardım etti. İki büklüm koşarak eve doğru çekildiler. İzlerini süren mermiler kısa sürede kapı pervazını kalbura çevirdi. ''Yaklaşma, kapıdan uzak dur!'' Bernie yırtınıyorcasına bağırdı. Ama ya uyarıyı yapmakta gecikmişti ya da karısı buyruğunu duymazlığa gelmişti. Leyla kapıyı açtı ve Tanner'ın üzerinden atlayarak içeri dalan Bernie Osterman onu içeri çekti. Leyla pencerenin altına çömeldi ve kapıyı çarparak kapadı. Ateş kesilmişti. Heyecanla kocasına koşturan Alice omuzlarından tutarak onu kendine çevirdi. Kollarından sızan kanı görünce beti benzi attı. Bernie çığlığı andıran bir sesle ''Mermi mi sıyırdı?'' diye sordu. ''Hayır hayır, bir şeyim yok.'' ''Doğru söylemiyorsun, aman tanrım, kollarına bakın şunun.'' Alice şaşkınlıktan kanı eliyle silmeye çalışıyordu. ''Leyla, biraz alkol bul. Alice, evde tentürdiyot var mı?'' Gözyaşları yanaklarından sicim gibi akan Alice içini çekiyor ve soruyu bir türlü yanıtlayamıyordu. Leyla omuzlarından tutarak onu sarstı. ''Yetişir Alice, kes artık. Sargı bezinin ve antiseptiğin yerini olsun söyle. Johnny'nin bakıma ihtiyacı var.'' ''İlaç dolabı kilerde, pamuk alt gözde olacak.'' Kocasının başından ayrılmaya hiç niyetli gözükmüyordu. Leyla anlayışlı bir tavırla kilere yollandı. Bernie dikkatle Tanner'ın kollarını gözden geçirdi. ''Yalnızca birkaç hafif sıyrıkla atlattığın için şanslı sayılırsın. İçeriye bir parça girdiğini sanmıyorum.'' John yaptıklarından utanırcasına gözlerini Bernie'ye çevirdi. ''Hayatımı kurtardın, ne söyleyeceğimi bilemiyorum.'' ''Gelecek doğum günümde yanağıma bir uzun ömürler öpücüğü kondurursun, ödeşiriz.'' ''Leyla, mavi meleğim, elindekini ver bana.'' Osterman karısından aldığı antiseptik spreyi özenle Tanner'ın yaralarına sıktı. ''Alice, polise telefon et, pencereden uzak dur ve karşına o yağ tulumu yüzbaşı çıkarsa uyanık ol.'' Alice kocasının başucundan istemeyerek ayrıldı ve adımlarını kollayarak mutfağa geçti. Duvardaki telefona uzanarak alıcıyı kaldırdı. Tıs yok. Aklına gelenlerin etkisiyle Leyla'nın soluğu kesildi. Bernie Alice'e doğru atılarak telefonu koparırcasına elinden aldı. Bunda bir iş var. John Tanner geriye dönerek kollarını mutfağın fayans kaplı duvarına dayayarak gücünü ölçtü. Hareket yeteneğini tümüyle yitirmemiş sayılırdı. ''Hızla gelişen olayların içindeki yerimizi saptayarak işe başlayalım.'' dedi. ''Bernie, ne demek istiyorsun?'' diye sordu. ''Hanımlar, siz yere uzanın. Bernie, elektrik düğmesi telefonun yanında, oraya git ve üçü sayınca düğmeyi çevir.'' ''Ne yapmayı tasarlıyorsun?'' Tanner emekleyerek barın yanından mutfak kapısına gitti ve pencereden gözükmeyecek bir yerde durdu. Yağmur sesi, rüzgar uğultusu ve arada bir yineleyen gök gürültüsü dışında çıt çıkmıyordu. ''Hazır mısın? Saymaya başlıyorum.'' ''Ne yapacak?'' Alice doğrulmaya davrandı ama Leyla omuzlarından bastırarak kalkmasına izin vermedi. ''John, askerdeyken sık sık bu tür durumlarla karşılaştığımızı hatırlarsın.'' dedi. ''Piyade el kitabı, başlık. Geceliğin keşif kolları. Kaygıya gerek yok. Bire bir oranında durum üstünlüğümüz var.'' Benim okuduğum kitaplarda bu duruma uyan bir konu yoktu.
Kapa çeneni. Bir, iki, üç.
Osterman düğmeyi çevirir çevirmez tavandaki mutfak avizesi içerisini ışığa boğdu. Tanner kaşla göz arasında kiler aralığına fırladı. Beklenen yanıt hemen geldi. Düşmanın kene gibi yapıştığının elle tutulur belirtisi. Bir atış sesi duyuldu, cam paramparça oldu ve mermi sıva parçalarını çevreye savurarak duvara saplandı. Osterman ışığı söndürdü. Tanner çömeldiği yerde gözlerini kısarak sakince konuştu. İşte bulunduğumuz nokta. Mikrofonlar uydurmaydı. Aslında her şey tam bir danışıklı dövüş.
Uzak dur, geri çekil.
Leyla bir şeyler olacağını sezmişçesine bağırarak mutfaktan girişe koştu. Alice de peşinden geliyordu. Tanner'ın çocukları dışarıdaki atışları duymamışlardı. Yağmur, gök gürültüsü ve televizyon sesi bunları bastırmış olmalıydı. Ama mutfak duvarında saplanan mermi sesi kulaklarına gelince ürpererek ayağa fırladılar. Odaya dalan iki kadın çocukları yere bastırarak gövdelerini onlara siper ettiler.
Tanner, Alice, onları yemek odasına götür, yere uzanın diye buyurdu. Bernie, tabancan var mı?
Üzgünüm, hiçbir zaman tabancam olmadı.
Benim de. Ne tuhaf değil mi? Oldum olası tabanca satın alan birine iyi gözle bakmazdım. Çok ilkel bir davranış bulurdum bunu.
Ne yapacağız? Leyla soğukkanlı davranmaya çalışıyordu. Tanner, buradan dışarı çıkacağız diye yanıtladı. Mermi sesleri koruluktan geliyor. Ateş eden kimse bizim silahlı olup olmadığımızı bilmiyor. Ön taraftan ateş edemeyecek. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. Vişnelik yolundan oldukça sık araba geçer. Station vagona doluşup bu cehennemden sıvışacağız.
Osterman, kapıyı ben açacağım dedi.
Öğleden beri yeterince yiğitlik gösterdim. Bu kez sıra bende. Zamanı iyi ayarlarsak başımız derde girmez.
Emekleyerek garaja girdiler. Çocuklar arabanın arka bölümündeki bavullar arasına uzandılar. Belki bir süre sıkıntı çekeceklerdi ama can güvenlikleri sağlama bağlanmış sayılırdı. Leyla ile Alice ön koltuğun arkasındaki aralığa büzüldüler. Direksiyona Osterman geçti. Tanner ise açmaya hazırlıklı olarak garaj kapısının yanında yer aldı. Haydi çalıştır. Araba tam kalkışa geçmek üzereyken garaj kapısını açacak ve arabaya atlayacaktı. Önlerini kesecek hiçbir engel yoktu. Güçlü araba ufak Triumph'ı yana iteleyecek, sonra yönünü doğrultarak ani bir atılımla araba yoluna çıkacaktı.
Haydi Bernie, gözünü seveyim, çabuk ol.
Osterman motoru çalıştıracağı yerde kapıyı açarak arabadan indi. Düş kırıklığına uğramışçasına Tanner'a baktı.
Çalışmıyor.
Tanner Triumph'a atlayarak kontak anahtarını çevirdi. Motor bana mısın demiyordu. Osterman Station'ın kaputunu kaldırdı ve işaretle John'u çağırdı. İki adam Tanner'ın çaktığı kibritin titrek ışığında motora göz attılar. Tüm kablolar kesilmişti.
Bernie, garaj kapısı dışarıdan mı açılıyor diye sordu.
Evet, ama kilitli değilse...
Kilitli miydi?
Hayır.
Bu kapının açılışı içeriden duyulur mu?
Bu yağmurda biraz güç.
O halde buraya girmiş olmalı.
İki adam küçük tuvalet kapısına göz attılar. Kapalıydı. Burası garajdaki tek saklanma yeriydi. Tanner, önce onları buradan çıkaralım diye fısıldadı. Alice, Leyla ve çocuklar eve döndüler. Bernie ile John silah olarak yararlanabilecekleri bir şeyler bulmak için el yordamıyla garaj duvarlarını yokladılar. Tanner paslı bir balta ele geçirdi. Osterman da bir tırmık buldu. Ayaklarının ucuna basarak tuvalet kapısına yaklaştılar. Tanner Bernie'yi açmasını işaret etti. Baltanın keskin yüzünü süngü saldırısı yapar gibi tutarak içeri daldı.
Bomboştu. Ama siyah yağlı boyayla duvara kocaman bir Omega harfi yazılmıştı.
25. Kısım. Tanner hepsinin bodruma inmelerini buyurdu. Alice ve Leyla yaptıklarına bir oyun süsü vermeye çalışarak çocukları merdivenlerden indirdiler. Tanner Osterman'ı merdiven kapısında durdurdu.
Birkaç engel hazırlamaya ne dersin?
Bunun bir işe yarayacağını sanıyor musun?
Güvenliğimizi sırf şansa bırakmak istemiyorum.
İki adam pencerelerin görüş hattı altından emekleyerek üç ağır koltuğu ön kapıya sürüklediler. İkisini üst üste kapı arkasına, üçüncüsünü kenarına dayadılar. Sonra görüş alanının içine düşmemeye çaba harcayarak sürgülerinin çekildiğinden emin olmak için pencereleri tek tek yokladılar. Tanner mutfakta gözüne çarpan bir el fenerini cebine koydu. Çelik ayaklı ağırca bir masayı birlikte dış kapının arkasına çektiler. Osterman Tanner'ın uzattığı alüminyum sandalyeleri masanın altına istifledi. ''Kapanımızı kendi elimizle kuruyoruz. Bence bir an önce buradan sıvışmanın yollarını aramalıyız.''
''Bir kaçış yolu tasarlamış gibi konuşuyorsun.''
Osterman loş ışık altına Tanner'ın vücudunun ana çizgilerini görebiliyordu. Sesinin tonu tüm umudunu yitirdiğini yansıtırcasına cansızdı.
''Hayır hayır, tasarlamadım ama denemek zorundayız.'' ''Haklısın ama burada elimizden gelen önlemi almamızda yarar var. Dışarıda neler dönüyor bilmiyoruz, kaç kişiler ya da neredeler.''
''Öyleyse öncelikle bu işi bitirelim.'' İki adam emekleyerek mutfaktan çıktılar ve kilerin ötesinden garaj girişine yöneldiler. Garajın dış kapısını kilitlediler ve direncini artırmak için elde kalan son mutfak sandalyesini tokmağa dayadılar. Balta ve bahçe tırmığından oluşan ilkel silahlarını alarak bodruma gittiler. Toprakla aynı düzeydeki küçük dikdörtgen pencereler vuran şiddetli yağmurun sesi sinirlerini bozuyordu. Ara sıra çakan şimşek ışığı gözlerini alıyor ve briket duvarı aydınlatıyordu. Tanner diğerlerini yüreklendirmek istercesine söze başladı. ''Kuru burası, hem güven altında sayılırız. Dışarıdaki zıpır herif iliklerine dek ıslanmıştır, bütün gece açıkta kalamaz. Bugün cumartesi, polis arabalarının hafta sonlarında cirit attıklarını bilirsiniz. Evde hiç ışık yanmadığını görünce soruşturmaya geleceklerdir.''
''Alice niye gelsinler?'' diye sordu. ''Yemeğe çıktığımızı düşünmek daha kolaylarına gelir.''
''Dün geceden sonra değil.'' McAuliffe eve göz kulak olacağına söz verdi. Arabadan arka bahçe tarafını pek göremezler ama ön yüze geçince bir terslik olduğunu hemen sezinleyecekler. Bunu yapmakla yükümlüler, gel.
Tanner karısını dirseğinden tutarak ön bahçeye bakan tek pencereye götürdü. Pencere toprak düzeyinin bir karış yukarısında ve ana giriş merdiveninin ilk basamağı çizgisindeydi. Yağmur pencere camlarından oluk gibi iniyordu. Dışarısını kolaylıkla gözlemek bir yana, vişnelik yolundaki sokak lambasını bile seçmek olanaklıydı. Tanner el fenerini cebinden çıkararak ışığını Osterman'ın üzerine tuttu.
Alice'a bu sabah McAuliffe'in evi gözetmeye söz verdiğini söylüyordu. Bölgesinde bir başka tatsızlık çıkmasını istemiyor.
Bu pencerede sırayla nöbet tutacağız. Böylece kimse gözü yorularak şişi beş görmeyecek. İçimizden biri devriye arabasını görür görmez el feneriyle işaret vereceğiz. Gözlerine ilişince hemen imdadımıza koşacaklardır.
Bernie iyi düşünce dedi. Keşke bunu yukarıdayken akıl etseydin.
Emin değildim. Belki şaşarsınız ama bu pencereden sokağın görülüp görülmeyeceğini hiç düşünmedim. Bu katı en azından 100 kez temizledim ama bir kere olsun başımı kaldırıp dışarısına baktığımı hatırlamıyorum.
İçten bir gülümsemeyle gözlerini onlara çevirdi.
Leyla John'un kendine olan güven duygusunu diğerlerine de aşılamak istercesine yüreğime su serpildi dedi.
Alice ilk nöbeti sen tut, 15 dakikada bir değişirsiniz. Bernie senle ben diğer pencereler arasında mekik dokuyacağız.
Leyla sen Janet'in yanında kalırsın.
Raymond benim yapacağım bir şey yok mu babacığım?
Tanner göğsü kabarırcasına oğluna baktı. Ön pencerede annenin yanında kal, gözlerini yoldan ayırma.
Tanner ve Osterman evin arka yüzüne bakan iki pencereyle yan pencere arasında tur alayıp durdular. 15 dakika sonra Leyla ön pencerede Alice'in yerini aldı. Alice bulduğu eski bir battaniyeyi Janet'in uzanabilmesi için şilte biçiminde katladı. Pencerede Leyla'nın yanında kalan oğlan gözlerini camın bulanık aralıklarına uydurarak dışarısını gözlüyordu. Pencere dışındaki suyu kurulayacakmış gibilerden arada bir avuç içiyle camı ovuyordu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Pencereye vuran yağmurun ve rüzgarın hızı artacak gibiydi. Ön penceredeki nöbet sırası Bernie'deydi. El fenerini alırken karısının elini sevgiyle sıktı. Alice Tanner'dan sonra ikinci kez nöbeti almıştı. Hiçbirinin dili varmıyordu ama giderek umutlarını yitirdikleri yüzlerinden okunuyordu. McAuliffe evini kollamak için Tanner'a verdiği sözden caymış olacaktı. Herkesin can kaygısına düştüğü böyle bir günde bir saati aşkın süredir tek bir polis arabasının geçmemesi akla olmadık şeyler getiriyordu.
''İşte geldiler baba, kırmızı ışığı görüyor musun?''
Tanner, Bernie ve Leyla heyecanla pencereye atıldılar. Alice el fenerini yakmış, ışığı ileri geri oynatıyordu. Devriye arabası iyice yavaşlamıştı, belli belirsiz ilerliyordu ama durmaya pek niyetli gözükmüyordu. Tanner sağanak altında güçlükle yol alan beyaz araba üzerine vuran ışığın donuk yansımasını görünceye dek el fenerini ileri tuttu. Sonra ışığı birkaç kez dikey olarak hızla hareket ettirdi. Arabayı kullanan kimse ışığı fark etmiş olmalıydı. Işık demetinin pencereden geçerek şoförün gözünü almamış olması düşünülemezdi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 281.